Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Muhterem dinleyenlerimiz, hepinizi yeni bir Üsve-i Hasene programından Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Hürmetlerimi, muhabbetlerimi arz ediyorum. Geçmiş bayramınızı tekrar tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak nice bayramlara, nice güzel günlere ümmeti Muhammed olarak, din kardeşliği olarak Cenab-ı Hak bizleri ulaştırsın diye temenni ediyoruz. Muhterem dinleyenlerimiz, bu programda sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatını ele alıyoruz. Her alanda bir kul olarak Efendimiz Aleyhisselam, bir Allah'ın huzurunda ona boyun büken, namazını kılan, orucunu tutan, Allah'ı zikreden, ona şükreden, ondan razı olan bir kul olarak Efendimiz Aleyhisselam'ı, bir baba olarak Efendimiz Aleyhisselam'ı, bir aile reisi olarak, bir dede olarak, bir bey olarak, bir komşu olarak, bir imam, bir önder olarak, belki gençlik yıllarında bir ticaret insanı olarak, bir çoban olarak, bir yetim olarak Efendimiz Aleyhisselam'ı bütün yönleriyle, adeta Efendimiz Aleyhisselam bir yüce Rabbimizin bir mizanı, bir ölçüsü, her şeyin kendisiyle ölçüldüğü bir terazisi, o şekilde Efendimiz Aleyhisselam ve ona göre de hal ve hareketlerimizi mizan ediyoruz. Kıstas olmuş oluyor Efendimiz Aleyhisselam. Onunla hal ve hareketlerimizi, davranışlarımızı ölçüyoruz ve ona göre de amellerimizin değerini ortaya koymuş oluyoruz veya ne kadar değerli veya değersiz olduğunu anlama fırsatı bulmuş oluyoruz. Efendimiz Aleyhisselam'ın güzel ahlakı ayet-i kerimede, Kalem suresinde "Ve inneke leala hulukin azim." Şüphesiz ki sen her yönden çok büyük bir ahlak üzeresin. Yani ahlakın çok güzel. Sabrın, şükrün, şecaatin, infakın, cömertliğin, güzel huyluluğun, yumuşaklığın, yani ne aklımıza geliyorsa güzel ahlak olarak bunun hepsinde zirvedesin. Cenab-ı Hak seni böyle terbiye etti, böyle yetiştirdi. Dolayısıyla Efendimiz bir ahlak numunesi, adeta bir ahlak timsali, bir ahlak abidesi, Himalaya dağları gibi yüksek bir ahlak örneği ve önder Efendimiz Aleyhisselam. Ona da hangi yönden yaklaşırsak yaklaşalım, fevkalade bir güzellikle karşılaşıyoruz. Resul Efendimiz Aleyhisselam'ı tanırken ve tanıtırken verilen bir misal vardır. Yüksek bir dağ misali verilir. Denilir ki Resul Efendimiz Aleyhisselam böyle içerisinde ormanların, rengarenk çiçeklerin, ağaçların, cıvıl cıvıl kuşların, derelerin, böyle ceylanından, kekliğinden, tavusundan, kuşların, çimenlerin, yeşilliklerin pek çok yönden zengin, hatta derinliklerinde madenlerin, altınların, gümüşlerin, madenlerin olduğu büyük bir dağ misali ile anlatılır Efendimiz Aleyhisselam. Allah Resulü bir dağ gibidir. O dağ uzaktan baktığımız zaman sadece bir dağ silüeti görürüz. Fark etmeyiz. İçinde ne kadar orman var, ne kadar ağaç var, ne kadar güzellikler var, derinde ne kadar madenler var, bunu fark etmeyiz. Böyle çıplak nazarla uzaktan bir dağ silüeti karşımızda gözükür. Dağ deriz ve geçeriz. Ama o dağı tanımak için yaklaşmak istersek, yaklaştıkça o dağın gözümüzde daha iyice tebellür ettiğini, büyüklüğünün, ihtişamının tebellür ettiğini görürüz. Dibine varırız. Şöyle gözümüzde belki efendim 2000, 3000, 4000, 5000 metre böyle yüksek bir dağ karşımıza çıkar. Sonra bir taraftan yol bulup dağ içerisine ilerlemeye başlarız. Başlayınca da bu kez dağın bütün güzellikleri bize ortaya çıkmaya, tezahür eder. Ortaya çıkmaya başlar. Bakarız, şurası dereler, çeşmeler, şurası yeşillikler, ormanlar, şurası ağaçlar, şurası kuşlar, tertemiz hava. İlerledikçe ve yükseldikçe o dağın güzelliklerini teker teker görmeye, gücümüz yettiği kadar görmeye başlarız. Her yönüyle. Ve bizi etkiler. Dağın bütün güzellikleri gördükçe bizi böyle halden hale düşürür. Çok sevinç duyarız, neşe duyarız. Allah Allah deriz, taaccüp ederiz, hayretlere düşeriz. Ta tepesine çıkıncaya kadar, tepesinden diğer taraflarını görünceye kadar bitmez. O büyük dağın, o güzel dağın içerisinde binbir türlü güzelliklerin, ağaçların, yeşilliklerin, ormanların, çiçeklerin, kuşların, derelerin, çeşmelerin olmuş olduğu, güzel havanın, tatlı tatlı esen rüzgarın olmuş olduğu o dağın güzellikleri bitmez, sayıya gelmez, tadat edilmez. Böyledir. Bilenler böyle bilir. Dağlara gidenler, dağları görenler, tanıyanlar, o dağların nimetten istifade edenler bunu çok iyi bilirler. Bize bendenizde köylü olduğum için dağı, yaylayı, ormanı iyi bilen bir kişi olduğundan dolayı bu misal benim için çok uygun bir misaldir. İşte muhterem dinleyenlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gerçi dağ onu karşılamaz. Efendimizin hali dağdan daha güzeldir ama bir misal olsun diye. Oradaki güzelliği, büyüklüğü, ihtişamı bizim anlayış seviyemize indirme açısından bir misal olsun diye bunu veriyor alimlerimiz ve biz bunu nakletmeye çalışıyoruz. Efendimiz Aleyhisselam uzaktan baktığımız zaman bir dağ gibi, bir dağ silüeti gibi, ama onun hayatına girdiğimiz zaman onun her bir ahlakı, her bir ameli, her bir davranışı, hayatının her bir karesi, günü, saati böyle nice güzelliklerle dopdolu bir şahsiyet Efendimiz Aleyhisselam. İşte Efendimizin bu güzelliklerinden bir tanesi de sabrıdır. Sabır çok önemli bir ahlak-ı meziyettir. Biz sabrın ne olduğunu, ayet-i kerimelerde sabırdan bahsedilir. Sabretmemiz istenir. Değişik vesilelerle sabrın ne kadar faziletli bir hal olduğu, ahlak olduğu ifade edilir. Çokça sabırdan bahseden ayet-i kerimeler vardır. Fakat Efendimiz Aleyhisselam orada ayetlerde bahsedilen sabrın bizzat uygulayanı, tatbik edeni, sabredeni, fesabrun cemil dediğimiz o sabrı cemili, en güzel sabrı göstereni Efendimiz Aleyhisselam'dı. O bakımdan peki sabrı tarif ederiz, sabırla ilgili ayetler okuruz, sabırla ilgili güzel sözler nakledebiliriz. Bunların hepsi makbuldür, hepsi güzeldir ama bir insan nasıl sabırlı olur? Bir insan ne yaparsa Allah onu sabiran, vecedinahu sabira, onu sabreden bir kul bulduk ifadesine layık bir kul olur. İşte bunu görmek ancak Efendimiz gibi diğer peygamberler, örnek peygamberlerde olduğu gibi Efendimiz'de de bunun misallerini çokça görebiliyoruz. Onun inşallah misalleri üzerinde durmaya çalışacağız. Öncelikle bir ayet-i kerime ile başlamak istiyorum. Malum ve meşhur bir ayet-i kerimedir bu. Bakara suresinin 153. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenüsteinu bis sabri ve salah innallaha ma'assabirin. Ey iman edenler, sabırla ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Ayet-i kerimede iman edenlere hitap ediliyor. Yardımın ancak Allah'tan geldiği beyan buyuruluyor. Çünkü bütün gücün, kuvvetin, yardımın kaynağı Allah'tır. Allah'tan başka hakkıyla bunlara sahip olan hiçbir varlık yoktur. Bütün enerjinin, bütün kuvvetin, gücün, hatta mahlukatta var olduğunu zannettiğimiz bütün hareketin ve enerjinin ve gücün, kuvvetin de asıl kaynağın Allah olduğunu bilmemiz lazım. Namaz sonrasındaki okuduğumuz dualarda Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber dedikten sonra ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bütün güç ve kudret, kuvvet ancak Allah iledir. Allah'a aittir ve Allah'ın izniyledir, onun vermesiyledir diye bu duayı okuruz. Tesbihat duası olarak okuruz. Bir gerçeği dile getiriyor. O da gerçek manada gücün, kuvvetin Halık'a, yaratıcıya ait olduğu, mahlukun kendisine özgü bir varlığının, bir gücün, kuvvetinin olmadığını beyan ediyor. Hakikatin ta kendisidir. Şimdi biz sanabiliriz ki işte ben tutuyorum, ben kaldırıyorum, ben oturuyorum, ben kalkıyorum, ben konuşuyorum, ben görüyorum gibi bir yanılgı içinde olabiliriz. Normalde hakikaten sanki bu bütün bunları kendimiz yapıyormuş gibi de düşünebiliriz. Eğer bunu biz yapıyorsak sonsuza kadar böyle yapmamız lazım. Ne oluyor? Zaman geliyor. Gören gözümüz görmez oluyor. Ne oldu? Eğer onun o görme kudreti bize ait ise o devam etmesi lazımdı ama artık görmüyor. Kulağımızın duyması, o enerji bize ait olsaydı devam duyması gerekirdi. Bir noktaya geliyor, hayır kulak da duymuyor. El de kalkmıyor. Ayak da yürümüyor. Hatta ruhumuz bizi terk ettiği zaman da, öldüğümüz zaman da beden tamamen atıl kalıyor. Hiçbir hareket, hiçbir orada bir kıpırdama söz konusu olmuyor. Ne oldu? Demek ki oradaki bütün hareketin, enerjinin kaynağı, gücün kuvveti kaynağı bir başka bir varlıktı ki o verince devam ediyordu, alınca bitmiş oldu. Şahsımızdan verdiğimiz bu misali bütün mahlukata teşmil edebiliriz. Onların her biri de böyle. Hatta bir rüzgarın tesiriyle kıpırdayan yaprağa varıncaya kadar, bütün böceklere varıncaya kadar her türlü mahlukattaki hareket, enerji, kuvvetin kaynağının Yüce Allah olduğunu, o verirse tamam ama vermezse orada bir gücün, kuvvetin söz konusu olmayacağını akıl yürüterek de, yani mantıken de çözmek çok da zor değildir. Gayet de kolaydır. Bu bakımdan Cenab-ı Hak yine ayet-i kerimede ve men nasru illa min indillah. Bütün yardım, zafer, güç, kuvvet ancak Allah'ın vermesidedir. Allah'a aittir. Eğer diyor Allah size yardım ederse size kimse galip gelemez. İn yansurkumullahu fela galibe lekum. Allah size yardım ederse kimse galip gelemez. Ve in yahzulkum femen zellezi yansurukum min ba'dih. Eğer Allah sizi yardımsız bırakırsa bu kez de size yardım edecek kimse olamaz. Ve alallahi feletevekkel müminun. Dolayısıyla müminler özellikle ve sadece Allah'a tevekkül etsinler. Şimdi bütün bunlardan hareketle ayet-i kerimedeki isteinu, Allah'tan yardım isteyin. Çünkü yardımın kaynağı Allah'tır gücün kuvvetin kaynağı Allah'tır derken aslında böyle bir hakikati de dile getirmiş oluyor ayet-i kerimemiz. Şimdi Cenab-ı Hak'tan kul değişik yollarla yardım alır. Yani Cenab-ı Hak meccanen kuluna yardım edebilir. Doğuştan bize verdiği fıtrat, istidat, kabiliyetler onlar bu kabildendir. Bir de fıtratın ötesinde ziyade Cenab-ı Hakk'ın yaptığı yardımlar vardır. İlave insana Cenab-ı Hak firaset verir, akıl verir, furkan verir, nur verir. Meleklerin yardıma gönderir, kendisi ilham eder, elinden tutar, kuluna yardım edecek vasıtaları halk eder, yaratır. Kulunu hesaba katmadığı yerden rızıklandırır. İlahirihi bunlar da o doğuştan getirdiğimiz zaruri ilahi yardımın ötesinde Cenab-ı Hakk'ın bazı kullarına ziyade olarak yapmış olduğu yardımlardır. Her ikisinde de Cenab-ı Hakk'ın yardımına ulaşmanın, yardımını celbetmenin iki yolundan ayet-i kerime bahsediyor. Bunların başında sabır geliyor. Biz sabrı sabrederek Allah'tan yardım isteyin ve salah namaz kılarak Allah'tan yardım isteyin. Sabır bütün ahlaki güzelliklerin zirvesi olarak çok önemli. Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu bir hal ve Cenab-ı Hak sabreden kulun yanında ve ona yardımını gönderiyor. Namaz da en büyük zikir. Kul Allah'a yöneliyor, gönlünü Allah'a bağlıyor ve bu şekilde yine Cenab-ı Hakk'ın yardımına nail oluyor. İnna Allah'a ma'as-sabirin, şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Burada iki şeyi bahsedip de sabırla namazla Allah'tan yardım isteyin deyip de sonra Allah namaz kılanlara değil sabredenlere beraberdir buyurması, sabrın önemli olduğunu, namaz içinde bütün ahlaki güzellikler, ibadetler, haramlardan kaçınma, her türlü hususta sabrın çok temel bir unsur olduğunu, bize önemli olduğunu bize göstermiş oluyor. Muhterem dinleyenlerim, şimdi kısaca sabrı birkaç cümleyle ifade etmek gerekirse, Efendimizin hayatından misallere geçmeden önce, sabır, itidali muhafaza etme, kişinin dengesini koruması, itidalini koruması, böyle dengeyi kaybetmeme, normal hayatımızdaki normal halimizi kaybetmeme, şuurumuzu, aklımızı, firasetimizi, düşüncemizi, düşünerek hareket etmemizi gibi itidal halimizi koruma, muhafaza etme, tahammül gösterme, acıya katlanma, sıkıntı ve meşakkatlere karşı soğukkanlılıkla mukavemet etme, karşı koyma, aklın ve dinin gösterdiği yolda sebat etme gibi anlamlara geliyor sabır. Özellikle de tabii bizim iktidarımızı bozacak, dengemizi bozacak, normal halimizi değiştirecek unsurlara karşı veya dışarıdan gelen harici veya dahili olaylara karşı, beklenmedik hadiselere karşı orada o mukavemeti gösterme ve iktidarı muhafaza etme, tahammül gösterme, direnme haline biz sabır diyoruz. Nitekim İmam Nevevi Hazretleri Kudüs'e Suruhu şu açıklamayı yapıyor. Sabır diyor, nefsi, kişinin nefsini, kendisini emredilen şeyleri yapmaya mecbur kılmasıdır. Bu da ibadetlerin meşakkatlerine, belalara ve günah dışındaki zararlara tahammülle gerçekleşir. Namazda sabır, oruçta sabır, Allah'a zikirde sabır, dilimizi güzel şeyleri konuşmaya alıştırmada sabır, kötü şeyleri konuşmaktan dilimizi tutmada sabır, gözümüzü helal olan şeylere yönlendirmede, Allah'ın kitabını okumak, güzel manzaralara bakmak gibi o noktada sabır. Ama gözümüzü haramdan, yanlış şeylerden korumaktaki sabır. İlahirihi burada Cenab-ı Hakk'ın emrettiği şeyleri yapma, yasakladığı şeylerden sakınma noktasında nefsi buna icbar etme, mecbur kılma ve bu noktada da muvaffak olma sabrın ta kendisi olmuş oluyor. Nitekim ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'a bir sabır alanı olarak, sabır konusu olarak bir hususu beyan ediyor Kehf suresinde. Vasbir nefseke ma'allezine yed'une rabbehum bil gadati vel ashiyye diye devam eden ayet-i kerimede, ey Resulüm diyor, sen kendi nefsini sabra alıştır. Yani nefsine sabrettir. Nefsine sabretmeyi öğret. Ona bunu kabul ettir. Onu buna icbar et. Nedir o? Gece gündüz Allah'ı zikreden ama fakir, garip ama Allah'ı zikreden, Allah'a kulluktan başka bir derdi olmayan, belki dünyalıkları azdır ama gönül itibariyle Müslüman olan, mümin olan, Allah'a yakın olan fakir, garip kullarla beraber bulunmaya kendini sabrettir. Nefsini sabre alıştır diye bu ayet-i kerimede. Dolayısıyla şunu görmüş oluyoruz. Nevevi Hazretleri'nin tarifinin ne kadar anlamlı olduğunu müşahhas hale getiriyor sabrı. Daha netleştiriyor. O da nefsi diyor, Allah'ın emrettiği şeyleri yapmaya, yasakladığı şeylerden kaçınmaya mecbur kılmak, onu ona yaptırmaktır. Bunu başardığımız zaman zaten çok büyük bir başarı elde etmiş olacağız. Sabır, dinin teşvik ettiği ahlaki ve ruhani bir sıfattır. Allah'a imanın bir tezahürüdür. Sabrın gayesi, beklenmedik olaylar ve içine düşülen güçlükler karşısında tedirgin olmamak, tahammül göstermek ve paniğe kapılarak uygunsuz harekette bulunmamaktır. Yine böyle sabırla alakalı bazı tarifler var. Şu da önemli, çünkü bazı insanlar sabretmekle böyle kişinin meskeniyete, zillete razı olması, haksızlıklara böyle kendini teslim etmesi, böyle bir haksızlıklara karşı direnme gücünü kendini bulamaması gibi böyle konuyu farklı şekilde yanlış anlama ve karıştırma söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla sabır, mahkumiyete, meskenete, zillete razı olmak, haksız saldırılara, tecavüzlere, insan haysiyetine gölge düşürecek saldırılara katlanmak ve bunlara ses çıkarmamak anlamına gelmiyor. Çünkü meşru olmayan şeylere karşı sabretmek caiz değildir. Bunlara karşı fiili ve sözlü mücadelede bulunmak, eğer bu mümkün olmazsa en azından kalben buğz etmek gerekir. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifinde "Men ra'a minkum münkeran felyugayyirhu biyedihi." Sizden biri bir kötülük görürse onu eliyle düzelsin, değilse diliyle düzelsin, değilse kalbi buğz etsin diye kötülüklere karşı, zulümlere karşı, haksızlıklara karşı orada kişinin dirençli olması, elinden geleni yapması tavsiye ediliyor. Cenab-ı Hak da ayet-i kerimede cihadı emrediyor. Malımızı koruma, canımızı koruma, ırzımızı koruma, vatanımızı, milletimizi koruma, başka zulme uğrayan insanların o zulümden onları koruma, hatta zalimin zulmünden vazgeçirme noktasında o kadar vazifemiz var ki, Cenab-ı Hakk'ın emirleri var ki, şimdi bunlar dururken ne yapalım? Böyle. İşte insanlar birilerini öldürüyor, öldürsünler. Birilerinin malını, canını kastediyor, kastetsinler, hayır diyemeyiz. Dolayısıyla burada böyle bir meskenete, zillete rıza göstermek sabır değil. Sabır, bütün gücümüzü ortaya koymak, usulle uygun tarzda o kötülüklere mücadele etmek ve pes etmemek, direnmek, bilinçli bir direnç hali olduğunu anlamamız lazım sabrın. Yoksa böyle her şeye boyun bükmek, ne yapalım, böyleymiş, kader böyleymiş demek, bu İslam'ın sabır anlayışıyla örtüşmez. Sabırla ilgili Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatından örneklere geçecek olursak, tabii ki Efendimiz'in kendi hayatı tepeden tırnağa sabır örnekleriyle dolu. Ama sabrın nasıl yapılması gerektiği ilgili daha müşahhas bir misal, bir hanım sahabe diyelim, Efendimiz'in zamanında yaşamış ve oğlunu kaybetmiş bir hanım kişi, bir kadın üzerinden o misali vermek mümkündür. Enes bin Malik radıyallahu anh'ten rivayet ediliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuğunun mezarı başında feryat ederek ağlayan bir kadının yanından geçiyor. Bir gün Efendimiz aleyhisselam bir mezarlığın kenarından veya bir yoldan geçerken bakıyor bir kadın mezarın başında ve kadıncağız demek ki yakında kaybetmiş yavrusunu, çok üzülmüş ve feryat halinde ağlıyor, böyle sızlıyor. Efendimiz aleyhisselam tabi çok hassas bir insan Allah Resulü. Çok olaylara gerektiği şekilde müdahale eden, ilgi gösteren, etrafında gördüğü, tanık olduğu bütün her şeyle bir insan olarak, bir Müslüman peygamber olarak üzerine ne düşüyorsa onu yapan bir insan. Duyarlı bir insan Efendimiz Aleyhisselam. Burada onu görüyoruz. Biz görsek deriz ki Allah rahmet eylesin, ne hali varsa görsün, geçer gideriz. Efendimiz hayır, öyle yapmıyor. Kadıncağızın yanına geliyor. Ona hemen telkinde bulunuyor. Durumu anlıyor. Bakıyor ki mezarın başında ağladığına göre bir yakınını kaybettiğini, o sebeple de feryat ettiğini Efendimiz anlamış oluyor. O kadına telkinde bulunuyor Efendimiz. Diyor ki Allah'tan kork ve sabret. Bu da tabi esas Allah'tan kork emri de onu sabra yönlendirmek içindir. Yani bu sabrını Allah için yap. Çünkü veren Allah, alan da Allah. Dolayısıyla Allah'tan kork ve sabret, böyle feryadı figan etme. Niye? Kadıncağız da telkinde bulunuyor Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselam. Tabii kadın peygamberimizi tanımıyor. Bir anda veya tam farkında olamıyor. Efendimiz'e karşı çok sert bir tepkide bulunuyor. Şu ifadeleri kullanıyor. Çek git başımdan. Zira benim başıma gelen felaket senin başına gelmemiştir. Ben o kadar büyük bir felaketle maruz kaldım ki evladımı kaybettim. Böyle bir şey karşısında feryat etmem normaldir. Beni kendi haline baş başa bırak, başımdan çekil git diye biraz sert bir ifadeyle Allah Resulü'ne karşılık veriyor. Kadın Efendimiz'i tanıyamamıştı. Kendisine onun Allah Resulü olduğunu söylediler. Bunu duyar duymaz Peygamberimizin kapısına koştu. Orada kendisini engelleyen herhangi bir kimse olmadığı için doğrudan Efendimizin huzuruna çıktı ve özür beyan ederek "Ya Resulallah, sizi tanıyamadım. Eğer sizi tanıyabilseydim böyle bir tepkide bulunmazdım veya bu kadar yüksek sesle konuşmazdım. Daha dikkatli olurdum" diye bir özür beyanında bulundu kadıncağız. Ama Efendimiz Aleyhisselam tekrar şu cevabı verdi. Hem sabrı ilgilendiren hem de kadının haliyle ilgili bir durumu bize nakleden bir ifade. Hem de ezberlenmesi gereken, bilinmesi gereken, sürekli aklımıza bulunması gereken ve başımıza bir şey geldiği zaman da gereğini yapmamız gereken, böyle çağlar boyu kalacak temel bir kaide, dini bir kaide olarak Efendimiz şöyle buyuruyor. İnneme sabru indes sadmetil ula. İnneme sabru indes sadmetil ula. Sabır, hakiki sabır, gerçek sabır felaketin ilk anında gösterilendir buyurdu. Yani daha sonra çarptığı zaman sabrı esas o zaman göstermek lazım. Çünkü daha sonra ne yapıyor insan? Onu bir şekilde o olayı benimsemeye başlıyor. Biraz sakinleşiyor. Biraz düşünmeye başlıyor. Aklını çalıştırmaya başlıyor derken biraz daha olayı daha serin kanlılıkla, serin bir akılla tartmaya ve değerlendirmeye başlayabiliyor. Ama ilk anda işte o ilk çarptığı sıradaki sabır çok değerli, çok faziletli bir sabır olmuş oluyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadis-i şerifiyle bugünkü sizinle, siz değerli dinleyenlerle beraberliğimizi nihayet erdirmek istiyorum. Efendimiz Aleyhisselam, Suyuti'nin ve Deylemi'nin kitaplarında nakleden bir hadis-i şerife göre şöyle buyuruyorlar. Sabır üçtür, musibetlere karşı sabır, kullukta sabır ve günah işlememekte sabır. Efendimiz Aleyhisselam böyle buyuruyor. Bunların en basitinin musibetlere karşı sabır olduğunu söylüyor Efendimiz Aleyhisselam. Sonra Allah'ın emrettiği namaz gibi, oruç gibi, zikir gibi bunları yapmakta sabır ikinci derecede bir zorluğu var. Çünkü sürekli bu ibadetin yapılması lazım. Nitekim namazla ilgili olarak ve emur ehleke bis salati vastabir aleyha. Ailene namazı emret, sen de sabırla namaz kılmaya devam et. Yani demek ki sürekli namazı vaktinde kılabilme, muhafaza etme büyük bir sabır işi. En zor sabır da günah işlememekte sabır. Nefsi Allah'ın yasaklarından uzak tutma ve Cenab-ı Hakk'ın en büyük mükafatı da günahlardan uzak durmaya, bundaki sabra vereceğini Efendimiz beyan etmiş oluyor bu hadis-i şeriflerde. Bu bakımdan Cenab-ı Hak bizi, dinimizi her yönüyle, ibadetiyle, adabıyla, muamelatıyla, ahlakıyla, ahkamıyla her yönüyle güzelce öğrenip yaşayabilmeyi, bunların içerisinde sabır denen bu sırlı ahlaki güzelliği de kavrayıp hayatımızda bunu bir mihenk taşı haline getirebilmeyi bizlere nasip eylesin diyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.